Podcast dinle.
Afar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Andı Özdemirgül. Portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın son işlem günündeyiz. Gelişmelere, rakamlara bakacağız. Ekonomist Belgin Maviç ile birlikte günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Andı. İyi sabahlar.
İyi sabahlar. Verilerle başlayalım. Takibimizde neler var diye bakacağız ki enflasyonu takip ettik. Dakikalar öncesinde Türkiye iç tarafta yorumunuzu alacağım. Almanya Birleşik PMI, hizmet PMI, küresel tarafta takip edeceğimiz verilerin başında geliyor ki Euro bölgesi Birleşik Hizmet PMI'de keza PMI günü diyebiliriz. İngiltere Birleşik ve Hizmet PMI'yi de yine keza takibimizde olacak ve Euro bölgesi perakende satışlar. Geçelim ABD'ye. ABD tarafından takip edeceğimiz veriler tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, Birleşik ve Hizmet PMI takibimizde olacak. İş tarafla başlayalım. Ne dersiniz? Evet. Enflasyon için Belgin Hanım.
Evet, enflasyon beklenenden yüksek geldi ve şu anda politika faizinin üzerinde bir enflasyonla karşı karşıyaydık. Piyasanın beklentisi neydi? Ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamaları Ağustos ayından itibaren enflasyon düşüş eğilimi içinde olacak demişti. Ve piyasa da buna hazırlanmıştı. Tahminler de bu yöndeydi. Ama gerek son gelen zamlar, gerek kurdaki düşüşün şu andaki hesaplanan enflasyona çok fazla yansımaması, gıda fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi gibi unsurlar hem küresel bazda hem de içeride enflasyonda yükseliş eğilimini hızlandırmış gözüküyor. Dolayısıyla bu ay 23 Eylül'deki Merkez Bankası toplantımız oldukça önemli olacak. İki tane soru cevap arayacak. Faizleri arttırabilir mi? Enflasyondaki yükseliş eğilimi devam eder mi? Ki ÜFE tarafında da yükseliş eğilimi devam ediyor. 44'ten 45'ler seviyesine çıkan bir ÜFE var. Bu da maliyetler tarafındaki artışları işaret ediyor. Burada birçok etken var. Lojistikteki gecikmeler, tedarik zincirindeki yaşanan sıkıntılar gibi unsurlar da birlikte faizlerin yüksek seyri, kurdaki dalgalı seyir, FED ve Avrupa Merkez Bankası'nın tam yön çizemeyen tavırları gibi unsurlar da etkili. Küresel bazdaki etkinin yansıması var. Gelişmeleri takip edeceğiz tabii. Kurdaki yukarı yönlü hareket devam eder mi? Yani daha doğrusu yukarı doğru bir hareket söz konusu olabilir mi? Buna bakacağız. Özellikle 8.30'un altına gerilemişti. Bunu ilerleyen dakikalarda bakarız. Bununla birlikte bugünün diğer ikinci verisi de öğleden sonraki tarım dışı istihdam rakamı olacak. Önceki tarım dışı istihdam rakamı beklentilerden oldukça iyi gelmiş ve piyasalar bir anda FED varlık alımını azalttıktan sonra hemen faiz arttırır gibi bir psikoloji içerisine girmişti. Bu kez tabii ki tarım dışı istihdam hem altının hem piyasaların hem de doların seyrini belirleyecektir. Burada tarım dışı istihdam 750 bin artış yönünde. Önceki 943 bindi. Herhangi bir revize olacak mı aşağı veya yukarı önceki veriyle ilgili? Bunu da takip edeceğiz. Bununla birlikte yine FED'in takip ettiği piyasalarında baktığı işsizlik oranı ve bununla birlikte ortalama saatlik kazançlar. Bu rakamlar da yine piyasaların yönünü belirleyecek. Yine ayın sonuna doğru FED toplantısındaki yol haritasını tahminleri yapabilecekler. Sabah saatlerinde bu veriler gelmeden önce Goldman Sachs'ın da piyasalara ilişkin yeni bir rally olabilir. Bunun için çok geçtiği şeklinde başlıklar vardı ama tabii ki burada Eylül ayı Amerikan borsaları için zorlu bir aydır. Veriler anlamında baktığımızda da ciddi ve önemli bir patika, bir dönemeç içerisindeyiz. Dolayısıyla biz burada işsizlik oranlarını yakın takip edeceğiz. Dolar endeksi, euro dolar paritesi ve dolar TL'nin seyri açısından ikinci önemli data olacak. Bununla birlikte Avrupa tarafında da Almanya'nın enflasyon rakamları gelmişti ve yüksek seyrini koruyordu. Bugün de hizmet PMI'yi ve bileşik nihai PMI'ları takip edeceğiz Almanya tarafında. 61.5 beklentiler burada. Önceki beklentiyle aynı, önceki gerçekleşmeyle aynı. Çarklar dönüyor mu bakacağız. Otomotiv sektöründe Çin'den kaynaklı tedarik zincirindeki yaşanan sıkıntılar ve bu sıkıntıların 2022'nin ikinci çeyreğine kadar devam edeceğine dair haber akışları gibi unsurlar sonrası tamamıyla sanayisi otomotive bağlı olan Almanya'dan gelecek olan PMI verileri DAX'ın seyrini de belirleyecek. Son dönemde özellikle Euro-Dolar paritesinde dolara karşı Euro'nun değer kazanımlarını görüyorduk. Biraz daha şahinleşen Avrupa Merkez Bankası vardı. Bu gözle baktığımızda bu veri de Almanya tarafı bizim için önemli olacak. Aynı zamanda Euro bölgesinin tamamı için de yine PMI verilerini takip edeceğiz. Orada da enflasyon başlayacak. sıkıntı haline gelmeye başlamış gözüküyor. Hizmet PMI'yi Euro bölgesi için 59.7 bekleniyor. Önceki de bu seviyelerde gerçekleşmişti. Dolayısıyla bugün son derece önemli. Hem bir haftanın son işlem günü, hem içerideki enflasyonun yansımaları ve bizim Merkez Bankamızın nasıl bir yol haritası çizeceği, hangi hususlara dikkat çekeceği önemli olacak. Büyüme rakamı sonrasında sevinmiştik. Enflasyon sonrasındaki yol haritamız daha önemli olacak. Çünkü önümüzdeki hafta ya da haftalar içinde orta vadeli program açısından da bu veri ve sonrasındaki yansımalar önemli olacak.
Peki geçelim borsaya, hemen bakacağız. %0.10'luk yükselişle 1480 puandan güne başlayan bir Borsa İstanbul BIST endeksi gördük ki gün içi hareketine baktığımızda şu an için satıcılı bir görünüm var. %0.13 oranında. Bakalım şöyle 1477 puan seviyesinde Borsa İstanbul BIST endeksi, yukarıda ise 1481 görüyoruz, aşağıda ise 1476. Gün içi performansı ve haftalık performansın nasıl değerlendirirsiniz Belgin Hanım? Son işlem günündeyiz.
Evet, dün özellikle gün içerisinde 1484'e kadar yükseliş gördük. Dün sabah da biz yayınımızda özellikle dikkat çekmiştik. 1480-85 bandı hedef değerimizdir. Ama 1475'in üzerinde 70-75 bandındaki her kapanış iyimserliğimizi korumamızı devam ettirir. Bu arada 1480'in üzerine çıkarsa da orta vadeli trend desteğimizde 1425'ler seviyesine yükselir demiştik, 20'lerden 25'lere. Halihazırda endekste yukarı yönlü hareket etme potansiyeli olmakla birlikte dün yükselişin daha çok holdingler tarafında karşımıza geldiğini gördük. Onların desteği vardı. Biz %'de haftalık bazda baktığımızda dün itibariyle %1.43'lük bir yükselişi gördük BIST endeksi içerisinde ve bununla birlikte değer artışıyla birlikte aylık bazda da özellikle 0.48'lik dün itibariyle bir yükseliş söz konusuydu. Bununla birlikte bankalara da alışlar geldi ama Garanti Bankası biraz daha hareketliydi. Diğer bankalar daha yatay hareketler olmuştu dün itibariyle. Ve genel anlamıyla bugün tabii enflasyon verisi sonrasındaki fiyatlamaları biraz sindirmeye çalışacak. Enflasyonun yüksek çıkması bankaların öz sermaye karlılıklarını olumsuz etkileyen unsurlardan bir tanesi. Ve enflasyonda yükseliş eğiliminin devam edeceğine dair her gelecek olan data bankacılık sektörüne beraberinde satışları getirecektir. Şu anda mevcut şey içerisinde ortalamalarda öz sermaye karlılıklarını yaklaşık 14'lerin biraz üzerinde, %14'lerin biraz üzerinde olduğunu biliyoruz. Şu andaki gerçekleşme enflasyon tarafında %18.25'lerde oldu. 19.25'lerde. Dolayısıyla enflasyonun oldukça altında kalması bankalarda bir satış baskısını doğurabilir. BIST tarafında da buna bağlı olarak geri çekilmelerde en aşağıda 1450, onun üzerinde 1465 desteğimiz olmaya devam edecektir bugün.
Bakalım sınai tarafına, hemen sonrasında bankacılığı izledik. 0.38'lik satış var şu an için baktığımızda. 2500-2576 sınai tarafı, %0.01'lik yani yatay negatif bir seyir görüyoruz ki 2576 son bir haftaya baktığımızda günün haftanın da en yüksek seviyesi aslında, aşağıda 2538'i görmüş. Ne dersiniz Berkan?
Şimdi özellikle bir baktığımızda sınai tarafında sınai üretim rakamı büyüme rakamlarımız sevindirdi. İhracat rakamlarımız bizi sevindirdi. Özellikle tarihi rekorun kırıldığı bir günü geride bıraktık dün itibariyle. Ve yıl sonu hedefimizde 210 milyar dolar ihracattaki hedefimiz bu seviyelere revize edildi. En çok ihracatı Almanya'ya, ithalatı ise en çok Çin'den yaptığımızı gördük bu süreç içerisinde. Otomotiv, bununla birlikte çelik, demir çelik sektörü ve kimyevi madde sektörleri ilk üç içerisinde ihracatımızda önemli yer tuttu. BIST sınai endeksinde de hareketler genellikle bu hisselerde, bu sektörlerde olmuştu ve son 5 yıllık ve 3 yıllık performanslarda ciddi bir yükselişte görmüştük. Halihazırda 2600 seviyemiz hedef değer olmakla birlikte bir revize, bir satış gelmesi söz konusu olabilir. Ancak yine sınai tarafında özellikle nikle çarkların dönmesi, yeni taleplerin gelmesi gibi unsurlar otomotivi biraz yavaşlatsa bile demir çelik sektörü bununla birlikte kimya sektörü ve enerji sektöründeki hisselerin performanslarının yansımalarını göreceğiz. Biraz maliyetlerdeki artışlar satış için gerekçe olarak karşımıza gelebilir. Öte yandan çok teşekkür ederim yönetmenim de. Biz kimya sektörüne baktığımızda orada da bir satış görüyoruz. Tabii bu kurdaki dalgalı seyirler maliyetler tarafını olumsuz etkilediği için zaman zaman pozitif, zaman zamansa negatif hareketlilikler görebiliriz. Ama 2022 dahil olmak üzere bizim projeksiyonumuz içerisinde zaten var. Yani baktığımız zaman enerji sektörünü başa koyuyoruz, sağlık sektörü diyoruz ilaç olarak. Gıda sektörü diyoruz, demir çelik sektörü diyoruz. Bunlar yoluna devam edecektir. Bir tek yükselişe çok büyük katkı sağlayan Ereğli demir çelikte satış baskısını görmüştük. Bu da son derece normaldi. Orada da özellikle bir realizasyon söz konusuydu. O sınav tarafını biraz baskıladı. Ama model portföylere baktığımızda dün de ifade etmiştik. Ereğli yerini korumaya devam edecektir. Hedef değeri yaklaşık olarak 12 aylık periyotta endeks üzeri getiri olarak 20 ve üzerinde hesaplamalara dahil edilmiş durumda. Dolayısıyla Ereğli'nin yolu açık ve sınav tarafına destek vermeye devam edecek.
Peki vadeli tarafa geçelim, hemen sonrasında BIOP30'a bakacağız ki son işlem günündeyiz ki performansı ile birlikte değerlendirme olacağız sizden. Son bir haftaya da bakalım şöyle, 1623 karşımıza çıkıyor ki 1584'lerden gelen bir vadeli taraf var. 1619'dan işlem görüyor şu an için, 0.30 birlikte satıcılı bir görünüm görüyoruz BIOP tarafında.
Evet. Şimdi hemen baktığımızda orada orta uzun vadeli trend desteğimiz sende 1560 seviyesinde. Biz neredeyiz? 1620'lerde, kabaca 1920'lerdeyiz. Ve direnç noktamız ise bugünün özelinde baktığımızda 1638'ler seviyesinde. O seviyeye varmamız biraz zaman alacak. Çünkü bugün genel eğilim satıcılı bir seyir. Çünkü iki önemli data bekleniyordu. Günün ikinci yarısında da tarım dışının nasıl geleceği bilinmezliği. Hafta sonu riske etmemek, Japonya Başbakanı'nın istifa edeceğine dair haberlerin aslında piyasalarını karıştırması gibi unsurlar, baskıyı yaratan unsurlar. O yüzden bugün biraz satıcılı olabilir vadeli taraf. Bu durumda da biz geri çekilmelerde bugünün özelinde 1608 desteğine bakacağız. Satış baskısı artarsa ikinci destek noktamızsa 1600'ün altında 1590 seviyesi olacak. Bu anlamda baktığımızda 1559 60 diyelim, onu yuvarlayalım. Yıkılmadığı sürece vadeli tarafta, Ekim vadeli kontratlarda alıcılı seyir devam eder. Ancak son 3 gündür ciddi biçimde zorlandığını, vadelinin 1630-35 bandındaki sıkışmayı yukarı doğru kıramadığını da gördük. Bunu da notlarımıza ekleyelim. Demek ki satış baskısı biraz daha artarsa biz 1608'in altında 1590 seviyesini takip edeceğiz.
Peki hisselere geçelim sonrasında ki genel toplu bir otomotiv hisselerini görelim. Veriler de geldi çünkü Ağustos ayını satış rakamlarına baktığımızda otomobil satışları %0.9 artarak 44.756 adede yükselmiş efendim. Hafif ticari araç satışlarına baktığımızda orada %20.2 bir azalış var. 13.698 adet toplam otomobil ve hafif araç satış ise %5 azalmış, 58.454 adede gerilemiş. Bakalım toplu bir şekilde Türk Traktör, Karsan, Otokar burada yeşil yukarı yönlü bir hareket görüyoruz genel otomotiv hisselerine baktığımızda. Evet. Hep konuştuğumuz bir konu var ki çip krizi. Otomotiv tarafını etkileyen bir konu uzun zamandır da takip ediliyor ve hala da bu konu üzerinde sektör konuşuyor.
Doğru. Özellikle bu Çin'den kaynaklı ve Asya piyasalarından kaynaklı tedarik zincirindeki yaşanan sıkıntılar otomotiv sektörünü yavaşlatmaya devam ediyor. Talepte ciddi bir artış var, ancak bu artışın karşılanamama durumu söz konusu. İçeride de aynı şekilde talepte ciddi bir artış var ÖTV matrağı sonrasında. Ancak bu talebi karşılamakta zorlanan bir otomotiv sektörü yine söz konusu. Diğer yandan biraz önce de bahsettiğimiz gibi küresel ticarette yaşanan lojistik krizi deniz taşımacılığının ardından hava kargo orada da etkili olmaya başladı. Dolayısıyla bunlar otomotiv sektörünü olumsuz etkiliyor. Mesela Subaru ve Mazda fabrika kapattı, bu haber akışı içerisinde görüyoruz. Ve talepteki artış pandemi öncesini geçti. Havacılık sektöründe, kargo sektöründe, Türk Hava Yolları'nda kapasite dolu. Navlun bir haftada %20 arttı haberleri de var. Yani ciddi bir talep var ama bu talebi karşılayamayan bir otomotiv sektörü var. Bu gözle baktığımızda halihazırda içeride otomotiv sektörünün potansiyelini koruduğunu görüyoruz. Model portföylerin içine baktığımızda da bazı model portföylerin içerisinde Ford Otosan, Tofaş Fabrika, Otokar yerini korumaya devam ediyor. Bazılarında ise Türk Traktör ve Doğuş Otomotiv'de yine performanslarıyla dikkat çekiliyor. Genel anlamda baktığımızda otomotiv sektörü tıpkı havacılık sektöründe olduğu gibi geri çekilmeler birer alım fırsatı olarak değerlendirilebilir, bu gözle bakılabilir. Portföylerde yerini koruyan Türk Traktör de yine 2022'nin tamamı için yükseliş potansiyeli vermeye devam ediyor. O yüzden orada geri çekilmelerde mesela 160'lar seviyesi, 162'ler orta vadeli alım için uygun. Aynı durum Doğuş Otomotiv'de de, burada da talebin yoğun olması, distribütör bir firma olmasına rağmen Doğuş Otomobil'de hareketli günleri beraberinde getiriyor.
Türkiye'de gelişen alanlardan bir tanesi yenilenebilir enerji tarafına bakacağız. Aydem'e geçelim, hissesine bakacağız. Şirketin Aydın Söke'de yer alan ve 49,5 megawatt, 45 megawatt kurulu gücündeki Söke RES tesisine ek olarak 44,99 kurulu gücünde yardımcı kaynak hibrit GES kurulmasına ilişkin Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'na yapılan başvurunun uygun bulunduğu açıklanmış. Ve son bir aylık performansına bakalım hemen. 8,15 yukarıdaki 7,07'lerden gelen bir fiyat görüyoruz. %1'e yakında bir aşağı yönlü hareket var. Gün içinde 7,37'de bir fiyat karşımıza çıkıyor. Nasıl değerlendirmek lazım Aydem Enerji'yi?
Özellikle yurt dışında Türk Eurobondları, şirket Eurobondları içerisinde Aydem borçlanma senetlerini yabancının talebiyle dikkatimizi çekmiş ve gündemimize gelmiş. Burada da paylaşmıştık. Ve ondan sonra enerji sektöründe zaman zaman hareketliliği de gördük. Ben burada orta vadeli programın açıklanmasını bekliyorum. Enerji sektörüne ilişkin de bazı beklentiler orada şekillenecektir. Yani yeni yol haritamızı çizeceğiz. Biz şu anda projeksiyonumuz içerisinde enerji sektörünü, demir çelik sektörünü, kimya sektörünü, işte sağlık ve buna bağlı olarak gıda sektörünü tutuyoruz. Ama orta vadeli programın içerisindeki gelişmeler de bizi yönlendirecek. Bu gözle baktığımızda şirketlerde son dönemde halka arz olanlar ve daha öncesinde halka arz olmuş olan enerji sektöründeki hisselerin çoğunda şirketler halka arz gelirleriyle büyük miktarda borçlarını kapattılar ve yeni yatırımlar için de fırsat yaratmış oldular. Dolayısıyla bu hisseleri bu gözle takip etmemiz gerekiyor. Aydem üzerinde sadece habere yönelik bir yorum yapmak yerine enerji sektörü anlamında hissenin potansiyeli olduğunu görmemiz gerekiyor. Yönetmenimizden bir yıllık periyotta, bir yıl olmamıştır gerçi Aydem halka arz edilir ama bir yıllık periyotta bir grafik görebilirsek orada da hissenin borsaya geldikten sonraki süreç içerisinde 9.14'lerden geri çekilmelerle 5.96 alt seviyesine gerilediğini ve oradan güç kazanma çabası içerisinde olduğunu görüyorum. Bu da şunu gösteriyor, dediğim gibi halka arz süreci tamamlandıktan sonra şirketlerin yatırımcı da bilinçlendi halinde. Evet. Baktı işte, ondan sonra izahnamesinde borcu almadı. Oysa ki o izahnamesinde borcu olup sonrasında halka arz geliriyle borcunu kapatan firmalarda da ciddi potansiyeller gördü. Aydem de orta vade için bu potansiyeli devam ettiriyor.
Holdingler tarafına bakalım. Bera ile başlayalım. Mecliste kabul edilen ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında şirket aleyhine açılmış yaklaşık 3000 davanın sona ermesinin beklendiği ve mahkemelere depo edilen 155 milyon Türk lirasının 15 milyonluk kısmının nakit olarak çıkmasını takiben şirkete 140 milyon lirasının kalmasının beklendiği, söz konusu tutarın yatırımların finansmanı ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacağı açıklanmış efendim ve verilen kararlar sonrasında da 127.8 milyon Türk lirası nakit girişi sağlandığı da açıklanmış. Hemen fiyatına bakalım. Son bir aya baktığımızda 9.41'lerden yukarı çıkmış ki 11.23'ü görmüş. 0.36'da yükseliş var şu an, evet. İçin 11.24 fiyat karşımıza çıkıyor. Bakalım Ağustos ayından değil mi? Evet. Yine kısa zamanda.
Aynen öyle.
Eylül'e çıkmış kısa
tabii,
zamanda
yani yükseliş. Üzerindeki her olumsuz davadan beraat etmesi ya da şirket lehine kararların çıkması, evet, kasasına orada bloke edilmiş, depo edilmiş olan miktarın yavaş yavaş dönmesi gibi unsurlar hissenin üzerindeki baskıyı kaldıracaktır. Ve zaten bu beklenti de hissenin yaklaşık olarak son bir hafta 10 günlük periyottaki yukarı yönlü hareketi ve tavana yakın tavan olduğu günlerdeki işlem hacmi ile desteklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla her pozitif haber hisse üzerindeki baskıyı kaldıracaktır. Bu durumda ilk özür dilerim, ilk hedef değeri 12'ler ve onun üzeri olacaktır. Takip edeceğiz sizi.
Peki geçelim İşbir Holding'e. Şirketin bağlı ortaklığı İşbir Sünger ile Spring Air International arasında Spring Air ürünlerinin üretim ve satış hakkına ilişkin lisans sözleşmesi imzalandığı açıklanmış. Hemen fiyata bakalım efendim. Son bir aya baktığımızda aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. 98-65'e kadar gerilemiş şu an içinde. En düşük seviyesi son bir ayda ki %10'luk bir aşağı yönlü de hareket var.
Tabii,
Bergin Hanım.
Bölündü.
Evet.
Evet. Ciddi bir bölünme yaşadı ve şu anda fiyatı 98'ler seviyesine geldi. Bu bölünme sonrasındaki süreçte hissenin bugün itibariyle de baktığımızda tabana yakın işlem gördüğünü görüyoruz. Bölünme sonrasında, yüklü bölünmeler sonrasında beklentinin sona ermesiyle birlikte yatırımcı biraz sessizleşir ve hissede de yatay satıcılı hareketler görürüz. Ama şunu söyleyebilirim, orta vadeli portföyler için yeni alım zamanını hisse üzerinde de kaçırmamak uygun olabilir.
Peki geçelim Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret'e hemen bakacağız. Haber akışını da takip edelim. Şirketin %21.14 oranındaki iştiraki bir tek ipliğin fabrika binası üzerinde yapılmakta olan GES projesinin birinci fazının inşaatının tamamlandığı ve deneme üretimlerine başlandığı açıklanmış. Bakalım 17.95 aşağıda görüyoruz fiyatı. Son bir aya baktığımızda 0.82'likte satış var. 20'lerden gerilemiş fiyatımıza bakalım şu an için 18.11.
Evet. Ağustos ayının başında 20'lerdeymiş. Ağustos'u tamamlarken 17.95'leri oldukça hareketli, oldukça zikzak çizen ama aşağı yönlü hacimlenen bir hisse görüyoruz. Yine yönetmenimizden 6 aylık ya da 1 yıllık performansını isteyecek olursak traderların tam sevdiği hisselerden bir tanesi. Haber akışına duyarlılık, hissedeki volatilitenin yüksek olması, tabii yatırımcının da yani daha küçük potansiyel yatırımcının da hissedeki hareketi yakalama çabasıyla yüksek seviyelerden alması, sonra sert düşüşlerle karşı karşıya kalma ihtimali de var bu tip hisselerde. Ama genel eğilim olarak baktığımızda hissenin ciddi anlamda bir performans sergilediğini, Mart ayında 9.50'lerdeki hissenin Temmuz sonu itibariyle 21'ler seviyesinde.
4 aylık kesinlikle bir süreç, kısa aslında baktığımız zaman.
Çok ciddi bir getiri söz konusu. Dolayısıyla bu şu yükseliş trendine, bu fiyat aralığını yakalayabilen yatırımcı 21'lerde olmasa bile 19'larda, 20'lerde realizasyon yaptıysa geri çekilmeler. Onun için bu seviyeler ve bunun biraz daha altı alım fırsatı yaratacaktır.
Peki. Hemen sonrasında emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığına bakacağız. Semt Bahçekent projesinde projedeki son kısmın kısmi geçici kabul tutanağının onaylandığı açıklanmış. Bakanlık mülkiyetindeki taşınmazların toplam 1.1 milyar Türk lirası bedelle şirket tarafından satın alınmasına ilişkinde şirket ve bakanlık arasında protokol imzalandığı da açıklanmış efendim. Son bir aya bakalım. Yukarıda 1.87 görüyoruz. Aşağıda ise 1.81. Dar bir aralık karşımıza çıkıyor. Ağustos ayının hareketi bu. 0.54'lük yarım puanın üzerinde de bir satış var. Şu an için 1.85 fiyat karşımıza çıkıyor.
Bu sıkışma nasıl bir yöne gidecek? Düşecek mi hisse? Yoksa yukarı yönlü hareket mi edecek? Şunu bir net bir şekilde söyleyeyim. Aşağıda 1.40 seviyesi önemli bir destek. Yukarıda ise 2.10 geçilmesi gereken bir direnç haline gelmiş gözüküyor. Ve hissedeki bu sıkışmanın genel itibariyle yine yönetmenimizden bu kez 6 aylık bir performansını rica edelim. Enflasyondaki yüksek seyir, kurdaki yüksek seyir, kredi faiz oranlarındaki yükselişler gibi unsurlar konut sektörünü, gayrimenkul sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. O yüzden yatay bir hareket görüyoruz. Bu sıkışma var ve sıkışma Temmuz ayından itibaren başlamış. Dolayısıyla buradan yeniden güç toparlayan emlak konutta yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Bu potansiyel var ama bu hareketi Eylül sonundan itibaren görme ihtimalimizin olduğunu da hatırlatalım. Dediğim gibi haber akışı, bununla birlikte Merkez Bankası toplantılarını bir atlatalım. Ama şunu da söyleyelim, önümüzdeki 12 aylık periyot için bu seviyeler alım için uygun seviyeler mi? Bence evet. Emlak konut gibi güçlü performansı olan bir hisse için orta vadeli alım için fırsat yaratılabilir.
Son bir Migros'a da bakalım Bergin Hanım. Burada da bir mağaza sayısında artış görüyoruz. Yurt içinde 2470'e yükselmiş mağaza sayısı. Ağustos ayında 9 adet Migros, 8 adet Migros Jet, 8 adet Makro Center, 1 adet 5M olmak üzere 26 mağaza açılmış.
Doğru.
Mağaza sayısında artış var. 37-22 kadar da çıkmış. 34.06'lardan gelmiş fiyat. Şu an içinde yükseliş görüyoruz. 35.24.
Mağaza açılışı ne anlama geliyor? Bir, ciro artışı. İki, yeni firmalarla yeni anlaşmaların yapılması, iş alanının genişletilmesi, lojistik anlamında destek alması. Üçüncüsü, istihdam tarafında istihdama yer açması gibi unsurlar. Migros bunları yapıyor. Aynı zamanda teknolojik altyapı devam ettiriyor. Ve internet üzerinden satış anlamında da yine öncülerden bir tanesi. Bu gözle baktığımızda perakende sektörü 2021 ikinci yarısı, 2022 hatta 2023'te de yine ön planda olacak tabii ki hiç kuşkusuz. Ancak özellikle enflasyondaki yükseliş eğilimi zaman zaman cirolarda düşüşü beraberinde getirebilir. Bu ihtimali de göz önünde bulundurduğumuzda hissede geri çekilmelerde 29-31 bandı yeni alım için fırsatlar yaratabilir. 35-38 bandı ise kısa vadeli satış için uygun seviyeler olabilir. Ancak hissenin 36'nın üzerine çıkması biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Evet.
Ki Mart ayında 40-40 seviyesinde görmüş Migros'a baktığımızda. Doğru. Hemen şirketler, hisseler, sonra sermaye artırımı tarafına bakalım efendim. Farklı şirketler, farklı sektörler var. Arsan Tekstil karşımıza çıkıyor. GSD Marin, Karel ve Comfort Gıda'da yine sermaye artırım tarafında. Hemen bakalım. Arsan'a aktarayım ben. Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon Türk lirasından 400 milyona yükseltilmesi tescil edilmiş Belgin Hanım. Hı hı. Ne dersiniz diğerleri için?
Siz kayıtlı sermayenin tescil edilmesi önümüzdeki günlerde şirketten bir sermaye artırım haberinin gelme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Hissedeki hareketliliğe de bakacağız. Bununla birlikte GSD Marine'e baktığımızda ise orada bir bedelli sermaye artırımı gerçekleşti. %187.46 oranında kalan payların satışı tamamlandı ve böylelikle bedelli işlemleri sona ermiş oldu. Bunun bilgisini paylaşıyor şirket. Yine Karel'e baktığımızda orada da %242.94 oranında bedelsiz bir artış yapacak. O yüzden Karel'deki performansı da takip etmemiz gerekiyor ki geçtiğimiz hafta ve bu hafta içinde hissenin hareketli olduğunu belirtelim. Çünkü güzel bir bedelsiz oranı olduğunu düşünüyorum ben. Comfort'a baktığımızda %300 oranında bedelsiz artış gerçekleştirmek kapsamında başvuru yapmış ve bu başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış. Hemen burada bir parantez açalım. Bizi izleyenlerden bazı borsaya yeni girenler hani %300 bedelsiz ne kadar anlamına geliyor. Eğer elinde Comfort hissesi varsa bedelsiz açıkladığında bir lot hissesine bunun karşılığında 3 lot daha gelecek ve elinde toplam 4 lot hisse senedi olmuş olacak ve bunun için de herhangi bir bedel ödemeyecek çünkü bedelsiz.
Bu da dipnot olarak kalsın. Aktarmış olalım. Geçelim halka arz haberlerine. Şimdi evet. İki tane şirket var. Yeo Teknoloji. Dün de aktarmıştık. Bugün borsada işlem görmeye başladı diye ki işlemde %10'luk bir yükselişle başladı Yeo. 22 liraya çıktı. Halka arz fiyatı ise 20 liraydı. Onu evet. Hatırlatmış olalım. Ve Europap var. Burada da tezo kağıdın halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurumu tarafından da onaylanmış. Bu da yeni bir halka arz. Ne dersiniz? İki tane evet. Karşımıza çıkıyor. Biri bugün başladı, biri SPK tarafından onay aldı.
Doğru. 13 lira 87 kuruştan halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu izin verdi. Tezo kağıdın halka arz fiyatı bu olacak. Şimdi son dönemdeki halka arzlara baktığımızda özellikle ilaç sektöründen mühendislik sektörüne, çaydan ondan sonra kağıt sektörüne birçok farklı alandan şirketler giriyor. Bir kez daha altını çizelim. Bu borsa tarihinde bu dönem hem içeride hem dışarıda halka arzlar açısından son derece önemli ve şirketler açısından da fırsatları beraberinde getiriyor. 2022-2026 dönemi içerisinde dünya yaralarını sarmaya çalışırken özellikle halka açık olan firmaların hem kredibilite anlamında hem tanınırlık anlamında hem de iş potansiyeli anlamında daha farklı olacağını, daha kurumsallaşma anlamında tanınabilirliğin getirdiği fırsatlardan yararlanabilme imkanı var. O yüzden ben hemen hemen birçok şirketi bu anlamda halka arzlara davet ediyorum. Çünkü kolay kolay bu fırsatlar yakalanmayacak. Yatırımcı açısından da baktığımızda yatırımcılar için de fırsat sunmaya devam ediyor. Yerli yatırımcının ağırlıkta talepte olduğunu görüyoruz. Ancak bazı şirketlerin halka arzında başka ülkelerin, Norveç Varlık Fonu gibi, onların da alımlarını görmekteyiz. Bu da sevindirici. Bunların olması, bunların artarak devam etmesi de para girişi anlamında bizim için önemli.
Şuna da bakalım Belgin Hanım. Şimdi Yale Teknoloji bir örnek. Halk arzı işlem görmeye başladığı noktada %10'luk bir getiri getirmiş ki birçok örnek var aslında şirketlere baktığımızda, yeni halk arzlar tarafına baktığımızda son zamanlarda takip ediyoruz. Bunun Borsa İstanbul tarafına getirisi nasıl oluyor? Yani genel olarak borsa tarafını bu yeni halk arzlar nasıl etkiliyor?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle halk arzların borsada satış yöntemiyle yapılması yatırımcıların katılımını kolaylaştıran bir unsur oldu. Herkes kendi çalışmış olduğu kurumdan talep girerek halka arzlara katılabiliyor. Bu büyük bir kolaylık. Dolayısıyla bu yeni hesap açılımlarını düşürdü. Ama bu yatırımcı borsadan vazgeçtiği anlamında yorumlanmasın. Çünkü çeşitli kurumlar kendi özellerine konsorsiyum yapıyorlardı ve diğer aracı kurumlar da buna iştirak ediyorlardı bu bağlamda. Ama şimdi borsada satış olunca A firmasında ya da B firmasında olmanın hiçbir önemi yok. Bulunduğun, çalıştığın firmadan talep gönderebiliyorsun. Bu yerli yatırımcı için bir avantaj. Halka arzlar anlamında baktığımızda da halka arz endeksinin genel eğilimi Borsa İstanbul'un sene başından bu yana yükselişinin çok daha üzerinde. %76, %80'lere varan bir şey. Ve burada çok teşekkür ediyorum yönetmenimden. Hani baktığımız zaman burada beyaz çizgiyle olan BIST 100'ün seyri. BIST halka arz endeksine baktığımızda ise orada bunun oldukça üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu da şunu ifade ediyor. Halka arzlar gerek getiriler anlamında şirketler açısından halka açılmaları tanınabilirliklerini ve aynı zamanda da finansal anlamda onlara güç veren bir unsur. Borsa açısından da işlem hacminin artması, yeni yatırımcıların genç kuşağın borsaya gelmesi, yeni şirketlerle birlikte borsanın derinliğinin artması, yeni enstrümanlar için de fırsatları beraberinde getirmesi. Dolayısıyla borsaya gelen şirketler aynı zamanda borsanın içerisinde mevcut olan bugüne kadar bilmedikleri, uygulamadıkları birçok vadeli tarafta dahil olmak üzere kendilerini hiç edebilecek fırsatları da görmüş oluyorlar. Öte yandan kurumsal anlamda kurumsallaşıyorlar ve küçük ve orta büyüklükten uluslararası bir tanınabilirliğe de adım atmış oluyorlar. O yüzden ben halka arzları sene 2020'de Covid başladığı dönemde de söylemiştim. Hem bir bedelli sermaye artırımları için borsada işlem gören şirketler adına hem de halka arzlar açısından fırsatların devam ettiği ve daha da önemlisi ilgili sermaye piyasası kurumları tarafından da bu sürecin desteklendiği bir dönem. Fırsat var, tanınabilirlik var, borçların ödenmesi var. Bugün FED piyasalara sırtını dönemiyorsa, bugün FED faiz artışı için acele edemeyiz deyip enflasyonun istihdamı ön plana çıkarıyorsa da aslında 2013 yılında yapmış olduğu hatayı tekrarlamak istemiyor. O dönemde vaktinden önce faiz artışlarına geçmesiyle birlikte piyasalarda sert çöküşü yaşamış ve bundan en çok da finans sektörü etkilenmişti. Dolayısıyla borsanın böyle bir gücü de var. Halka arzlar anlamında da derinliğimizin artmasını diliyoruz. Başarılar diliyoruz.
İki senelik bir performans aslında baktığımızda o yoğun süreçle birlikte buradaki yükseliş eğilimini de bu şekilde değerlendirebilir miyiz Belgin Hanım? Yani bundan sonraki bu trend yine aynı şekilde devam edecek midir?
Şöyle söyleyeyim. Eğer bu genişlemeci para politikaları devam ederse ki bu devam etmek zorunda kalacak. Amerika da buna uyacak. Buna şey de devam edecek. Avrupa tarafı da devam edecek. Ki Japonya Merkez Bankası'nın da şu anda Fed'in 4 katı büyüklüğünde bir parasal genişleme içerisinde ve burada miktarı artırabileceğini belirtti. Çünkü Covid'den en ağır hasarı alan ülkelerden bir tanesi. Bu da bize şunu gösteriyor. Bol para dönemi devam edecek. Bir süre daha devam etmek zorunda. Çünkü IMF'nin de dediği gibi erken sıkılaştırma adımları küresel anlamda pandemiyi ekonomik anlamda pandemiye çevirebilir. O yüzden halka arzlar şu anda şirketler için kurtarıcı.
Şöyle portföye alalım haftanın son işlem gününde. Bu hafta en çok hangi sektörleri takip ettik yatırımcı için? Ne dersiniz portföy önerisi?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle portföy anlamında birbirinden farklı hisseler dikkatimi çekti. Bunlardan bazılarına baktığımızda özellikle eczacı ilaç, Deva'daki hareketlilik. Bununla birlikte yine haberlerimizde sık sık değindiğimiz Kront'taki hareketlilikler dikkat çekiyordu. İlaç sektörü, gıda sektöründeki hisseler, zaman zaman gübre sektöründeki hisselerdeki haber akışlarını takip ettik. Yine endeksi taşıyan hisseler olarak da Ereğli, Şişecam başta olmak üzere Porto Tosa'nın da yine hareketliliğinin güç verdiğini gördük. Garantiyi bir indikatör olarak kabul edecek olursak, garantideki hareketlere zaman zaman Halk Bankası'nın da eşlik etmesi olumluydu. Bu açıdan yani belli bir sektör öne çıkmadı ama banka holding ağırlıklı bir yükseliş vardı. Benim için burada önemli olan da Hande, işlem hacminin de buna paralel bir şekilde artış göstermesi, bu olumlu. 1589 tarihi rekorumuz. Şu anda biz 1470'ler seviyesindeyiz. İlk hedefimiz de 1500. Dolayısıyla %30 hisse senedi ağırlığımızı korurken yavaş yavaş yılın ikinci yarısında altın tarafında pozisyonlar almaya başlayabiliriz. Yani geri çekilmeler altın tarafında hem gram hem de onsta bize bir güç katabilir. Şu an için %10 onun için bir pay ayırmalı. Geri kalan nakdimizi de değişken fonlarda tutmaya devam edelim.
Peki Belgin Hanım, teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Hafta başında görüşmek umuduyla diyelim.
Podcast dinle.